Ayrım 46.
İngilizler ve Fransızlar da buna karşı çıktı. Onlara göre Yahudiler yalnızca Filistin'de savaşmalıydı. Ne var ki Yahudiler diretmişler ve Cidde'ye gitmişlerdi. Cip birden fren yapınca Nuri Es-Said geçmişten döndü. Baron Otel'in önüne gelmişlerdi. Emeviye camisinin dört köşe minaresinden öğle ezanı okunmaya başlanmıştı. Nuri Es-Said bir an camiye gitmeyi düşündüyse de hemen caydı. İçinden daha halk içinde dolaşacak kadar emniyetli bir vasiyet hasıl olmadı diye geçirdi. Şam'da olup biteni çok merak ediyordu. Faysal hükümeti kurmuştu kurmasına da İngilizler bu Arap krallığını tanır gibi davranmıyorlardı. Otelden telefon etsem mi diye düşündü. İngilizlerin hatları dinledikleri geldi aklına ama hemen caydı. Raco'da 7. Ordu karargahında İsmail Hakkı elindeki Mustafa Kemal imzalı şifreye baktı. İçinden kumandan kim bilir ne yapıyordur diye sordu. Sıtması, böbrek sancısı ve tabii ki sigaraları. Şifredeki satırlara bakılırsa keyfi yerinde olmalı. Kumandanı boş bırakmaya gelmez. Onun yapacağı bir iş varsa sancısı filan vız gelir tırıs gider. Hele şu Musul işine pek bozulmuştur. Ne olurdu sanki Irak'taki ordu 3-5 gün onun emrine verileydi? Hala anlamıyorlar mı? Ezra istasyonunda kumandayı alabilseydi bu durumlara düşmezdik. Odaya yavaşça girdi. Çözülmüş şifreyi 7. Ordu kumandan vekili Ali Fuat Paşa'ya uzattı. Ali Fuat Paşa şifre emri okurken solgun yüzü iyice sarardı. İkinci sayfaya geçip Ali İhsan Paşa'nın Adana'ya yolladığı raporu okurken bir an durdu. Masadan Mustafa Kemal imzalı tamimi alıp o ilk paragrafı yüksek sesle yeniden okudu. Musul'daki 6. Ordu'nun 3-11-34 tarihli raporu muhteviyatını ehemmiyetli nazara dikkate alarak aynı halin ordumuza bağlı birliklerin hiçbirinin başına gelmemesi için icap edenlere bildirilmesi. Mezkür rapor alınmamışsa bildiriniz. Ali Fuat Paşa acaba bizimkiler ne yaptılar? Katımayı bir arayalım dediği anda zil çınladı. İsmail Hakkı kalp kalbe karşıymış diye mırıldanarak ahizeyi kulağına götürdü. Hayri Bey mi? Hemen bağlayın diyerek ahizeyi uzattı. Ali Fuat Paşa telefonla konuşurken heyecanlıydı. Hayri Bey sen misin? Ne yaptınız? Ne diyor İngilizler? Ne diyorsun? Teslim olmamızı mı istiyorlarmış? Başka bir sıkıntıları da var mıymış? Ahizeyi tutan eli titriyor, dişlerini sıkarak dinliyordu. İsmail Hakkı sıtma nöbeti mi geçirecek diye endişelendi. Ali Fuat Paşa alnındaki teri elinin tersiyle silerken karşı tarafı yanıtladı. Tamam iyi demişsiniz. Aynısını Musul'da 6. Ordu'dan da istemişler. Her an her şey olabilir. Kemal Paşa'dan dikkatli ol emri var. Telefonun sesi gidip geliyordu. Birkaç kez alo orada mısın diye bağırdı. Sonra sakinleşti. Karşıyı dinlemeye başladı. Konuşurken masanın üstünde yarı katlanmış haritaya bakıyordu. Anladım. Naci'ye söyleyin 3. Kolordu'yu teyakkuza geçirsin. Anlaşıldı. Aferin çocuklara. Ahize'yi yerine koyarken soran gözlerle bakmakta olan İsmail Hakkı'ya döndü. Öfkesi sesine yansıyordu. Duydun işte bir şey yok. İngilizler hadi gelin de bize teslim olun. Mütareke öyle istiyor demişler ve geri gitmişler. İsmail Hakkı zaferleri kursaklarında kaldığındandır. Şeria'dan biri kovaladılar da teslim alamadılar ya. Musul'da 6. Ordu'nun vaziyeti nasıl? Onlar dağlarda tutunabilirler değil mi kumandanım diye sordu. Ali Fuat Paşa'nın endişesi gözlerinden okunuyordu. Soruyu yanıtlamadan başını pencereden dışarı çevirdi. Biraz kinin bulsak iyi olacak. Ateşim de yükseliyor. Bakalım yola dayanabilecek miyiz? İsmail Hakkı sevecen bir sesle paşaya güç vermek istedi. Şeria Vadisi'nden buraya kadar dayandınız. Hem buralar bizim topraklarımız. Dayanırsınız evvelallah. 52. gün Adana. Tarih denen yazılı olaylar dizisi içinde öyle günler ve geceler vardır ki unutulmaz denilirken unutuluverir. İnsanlığın geleceğini belirleyecek ayrıntılar gözden kaçırılır, geçmişin çarpıcı gerçekleri siyaset kavgası içinde ve iktisadi saltanatlarının yıkılmasını istemeyenlerin türlü oyunlarıyla ya yok sayılır ya da çarpıtılır. Oysa savaş dediğiniz şey kolayca çarpıtılmamalı. Çünkü o savaşın içinde yitik yaşamlar, kahrolası soygun uğruna karartılmış gelecekler vardır. O erdemle sınanmış savaşın bir kalemde ve üç sözde silinemez. 1918'in Kasım ayının 5. günü sona ermek üzereyken, bunaltıcı Adana gecesi de bu tür olaylara tanık olmaya hazırlanırken, toza toprağa bulanmış arabanın arka koltuğunda oturan kumandan, bugün iyi bir iş yaptık diye düşündü. Mersin'de işgal ihtimaline karşı Akdeniz boyunca uzanan dağlarda başlatılacak direniş için yapılması gerekenleri gözden geçirmekle iyi ettik. Şunun şurasına 5 gündür Yıldırım Orduları Grup Kumandanıyız. Biz buralarda yeni cepheyi kurmaya başlamışken onlar ordumuzu teslim almaya kalkıyorlar. Adana'da bu teslimiyete karşı verilen telgraflaşmalar, şifreleşmelerden insanın sıtkı sıyrılıyor. İstikbal kaygısı, maişeti kaybetme korkusu yayıldıkça yayılıyor. Çürüme baştan başlayınca bedenin aşağısı da kokuşuyor. Neyse ki halk böyle değil. Biraz yorgun, biraz bıkkın. Ancak duyguları ve istekleri temiz. Bu arada Toros siperlerini bir kere daha görmüş olduk. Bu işler zor olacak. Harp için de kolay ne var ki? Cebinden küçük defterini çıkardı. Toplantıya katılanların adlarını gözden geçirdi. Mersin'de Miralay Bahattin'in deniz kıyısındaki kiralık evinde yapılan toplantıya Mutasarrıf Galip Bey ile genç zabitlerden Hasan Zühtü, Jandarma Tabur Kumandanı Binbaşı Hasan Zühtü, Bölük Kumandanı Talat, Yüzbaşı Haydar, Jandarma Müfreze Kumandanı Aslan Köylü Hüsnü katılmıştı. Solundaki Miralay Bahattin'e döndü. Bu arkadaşları ordudan terhis edilecek olanlarla desteklersek iyi bir iş yapmış olacağız. İnşallah vazifeyi ihmal etmezler de köyleri uyandırırlar. En zor iş Ermeni papazlarıyla ve aşiret bağları kuvvetli olan Arap tüccarlarla durumu idare edebilmek. Miralay Bahattin, Paşa Hazretleri buralarda pek çok karışıklık çıkarttılar. Bu arkadaşlarımız o karışıklıklarda epeyce tecrübe kazandılar. Adanalılarla bu akşam yapılacak olan görüşmelerle bir milli teşkilatlanma başlatılabilirse her şeyi daha kolay ve mükemmel bir hale sokabiliriz dedi. Kumandan içinden pek de doğru görüyor, inşallah gerisi de iyi gelir diye geçirdi ve ümit ederim ki öyle olacak dedi. Tarsus'u geçmişler Yenice istasyonuna yaklaşıyorlardı. Miralay Bahattin Bey birden kıpırdadı. Paşa Hazretleri durabilir miyiz? Duralım ne oldu, rahatsızlandınız mı? Miralay Bahattin Arıklı köyünden doğru gelen bir grup atlıyı göstererek aşağı indi. Atlıların geldiği yöne doğru yürüdü. Tozu dumana katarak gelenler dizginlerine asıldılar. Öndeki genç zabit yere atladı. Kaşları kirpikleri toz içindeydi. Sesinde öfkeyle karışık bir telaş vardı. Almanlar, Almanlar otomobilleri ve kamyonları benzin döküp yakıyorlar. Bahattin Bey öfkeyle bağırdı. Kamyonlar bize kalırsa onlara çok mu dokunurmuş? Neden telefon etmediniz? Telefon santralını da sökmüşler. İşe bak yahu, biz adamlara misafir muamelesi yapıyoruz, onların yaptıklarına bak. Tamam, biraz bekleyin. Bahattin Bey kendilerine merakla bakan kumandana yöneldi. Otomobile 3-5 adım kala kumandan, duydum, Adana'ya nereden telefon edebiliriz diye seslendi. Zeytinli durağından. Tamamdır, ben lazım gelen emri vereceğim. Paşa Hazretleri, ben kalıp duruma bir bakayım, emir buyurursanız daha sonra Adana'ya gelirim. Anlaşıldı, haydi çocuk sür bakalım. Araba silkinip ileri atıldı. Yarım saat içinde durağa geldiler. Telefon karargaha bağlandı. Kumandan ahizeyi alırken elinden düşürdü. İçinden galiba fazlaca yorulduk diye geçirdi. İstasyon memuru ahizeyi alıp uzattı. Sedat Bey mi? Tamam. Sedat Bey'in telefona gelmesini bekledi. Sedat Bey, Almanlara ve Avusturyalılara yardım etmemiz için emir verilmişti ya. Şimdi bunların bir kısmı otomobil ve kamyonları yakıyor. Telefon telgraf merkezlerini de tahrip ediyorlarmış. Hemen bir emir çıkaralım, Muzaffer yanındaysa ona yazdırayım. Sen gereken yerlere yollayıver, ben gelince imzalarım. Ahizeyi eliyle kapatarak öksürdükten sonra, Muzaffer orada mısın diye sordu. Biraz bekledi, Muzaffer'in emredin efendim dediğini duyunca, tamam çocuk yaz bakalım diyerek sözcüklerin arasında duraklayarak sıralamaya başladı. Her kumandan, her menzil memuru civarında bulunan bütün Alman malzemesine sahip çıkacak. Hiçbir şeyin tahribine müsaade etmeyecek. Bir an bekledi. Tamam mı? Devam ediyoruz deyip yeniden yazdırmaya başladı. Evvelce otomobiller Konya ve Ereğli'ye götürülecek diye emir vermiştik. Bu emri kaldırıyoruz. Otomobiller oldukları yerlerde kalacak. Otomobilleri ve malzemeleri tahrip edenler derhal tevkif edilecek. Muzaffer'in yazabilmesi için bir süre daha bekledi. Oldu mu çocuk? Dur daha bitmedi dedi ve ekledi. Adana Hat Kumandanlığı ve Menzil Müfettişliği depoları, atölyeleri, tünelleri muhafaza edecek. İstasyonlardan hareket edecek şimendiferlerin Alman kumandanlarına bildirecekler ki vasıtalara ve telefon santrallerine herhangi bir zarar verirlerse yollarda bulunan Alman trenlerinin hepsi durdurulacak. Sesi birden yükseldi. Şunu da ekle, bu trenlerde bulunan Almanlar da derhal tevkif edilecek ve harp esiri muamelesi görecekler. Tamam, hepsi bu kadar. Ordu kumandanlıklarına, şubelere, Konya geri menzil müfettişliğine hemen bildirirsin. İcabını da telefonla yazdırırsınız. Ahizeyi yerine koydu, yanı başında duran demiryolu memuruna teşekkür ederim. Demiryolunun kıymetini nihayet anlamaya başladık diyerek otomobile yürüdü. Cevat Abbas ve sürücü kaputu açmışlardı. Su mu kaynattı? Kaynatmak üzereymiş Paşa Hazretleri, biraz soğuttuk. Otomobil tarlalar arasından geçerek Adana'ya girdi. Hükümet alanından geçip Yağ Camisi'ne doğru caddeden ilerlerken kumandan ilgiyle sağa sola bakıyordu. Ahali daha da erken çekilmiş evine. Demek ki İstanbul gazeteleri ulaştı Adana'ya. Maneviyatı bozmak için ellerinden geleni yazmışlardır diye söylendi. Ne işler oluyor? 3 gün evvel Enver, Talat ve Cemal Alman torpidosuyla Rusya'ya doğru gitmişler. Arkalarında bıraktıkları teşkilatla kongre yapıp dururmuş. Teceddüt adında yeni bir fırka kuracaklarmış. Bunları bırakıp da Harbiye Nezaretindeki kumandanları ve hükümetteki nazır arkadaşlarını uyarsalar da şu işgal belasına karşı biraz dirensek olmaz mı? Hep o eski usul. Gizli kapaklı oyunlar, gizli kapaklı teşkilatlar. Bunların İskenderun'a işgal askeri çıkartmamak için didinen bizlere, haydi bizi bir yana bırak, İskenderun'daki zabitlere bir faydası var mı? Yok, bu böyle olmayacak. Bir an evvel şöyle kuvvetli, aklı başında bir hükümet kurulmalı. İstanbul'dan ve siyasetten uzak kalmasak iyi miydi? Harbiye nazır olsak duruma hakim olmaz mıydık? Hiç olmazsa şu mütarekename dedikleri evrak parçası böyle imzalanmazdı. Ne şaşılası bir durum. Haydi Rauf denizcidir ve bu cephelerde bulunmamıştır diyelim. Ya şu bizim Sadullah? Filistin'de orduları bozulduktan sonra bizimle yürüdü. Daha sonra kumandanı Cevat'la Rayak'a Halep'e geldiler. Ordumuzu toparladığımızı görmediler mi? Haydi Sadullah bunları unutmuş olsun. Ya Cevat Paşa, o da anlatmadı mı? Üstelik Limni Adası'na gitmezden evvel İzmir'de bunlarla görüşmüş. Sadaret'ten Musul'daki Ali İhsan Paşa'ya gönderilen emir geldi aklına. Ali İhsan Paşa İstanbul'a, İngilizler Musul'u işgal etmek istiyor, yolları da kesiyorlar, ne yapalım diye sormuştu. Cevap insanı zivanadan çıkarır, aynen şöyle buyurulmuştu. Buna hakları yok, biz Amiral Kaltorp'a yazdık, o da Londra'ya yazacak. İngiliz başkumandanına Londra'dan emir verilmesini bekliyoruz. Siz de oradaki İngiliz kumandanlarına biraz beklemelerini rica edin. İngilizler 6. Ordu'nun yollarını kesiyorlar. Daha 5 gün önce Irak'ta Dicle grubunu esir almışlar. Şimdi Fırat grubunu esir almak üzereler. İstanbul'dakilerse mektup yazıyorlar, ricada bulunuyorlar. Midesi yanmaya başlıyordu yine. Hiç sinirlenmeye gelmiyor diye söylendi. Otomobil önüne çıkan iki sokak köpeğini sakınmak için önce sol sonra sağ yapınca kumandan yana savruldu. Kumandan çocuk biraz daha yavaş ol desem, yok hepimizin sinirleri yıprandı diye düşündü. Karargah merkezi Murat Palas'ın önüne gelmişlerdi. Otomobilden indi. Gözleri karşı binanın bacasındaki karaltıyı aradı. İçinde hafif bir hüzün belirdi. Bizim Hacı Baba'nın geri geleceği yok diye söylendi. Hiç konuşamadık ama 3 günde dost olmuştuk. Afrika'ya doğru yollara düştü herhalde. İnşallah yollarda kalmaz. O anda Bedri'yi ve Erzincanlı Cemal'i anımsadı. Hadi Cemal şeria karanlıklarında esir düştü. Bedri'ye ne demeli? Bizi ırmaktan geçirdi, yollarımızı açtı. Ya sonra... Şam'da esir düşmüş. Yazık. Çok yazık bu çocuklara. Cevat Abbas endişeli bir sesle sordu. Bir şey mi buyurdunuz efendim? Kumandan yok bir şey. Odama çıkıyorum. Sen haber ediver. Sedat Bey ile son durumu bir görüşeyim diye yanıtladı ve Murat Palas Oteli'nin dar merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıktı. Yüzünü yıkadı. Odaya yürürken arkasından gelen askerin uzattığı temiz havluyu aldı. Akşam ezanı okunuyordu. Pencereye gitti. Caddede sessizce camiye giden Adanalılara baktı bir süre. Aralarında konuşmuyorlar. Olan biteni duydukları kesin diye düşündü. Masaya döndü. Birer sayfalık 2 raporu önüne çekti. Yan yana koydu ve bir kere daha okumaya karar verdi. İlk şifre Musul'dan sınıf arkadaşı Ali İhsan Paşa'dan geliyordu. Musul'da General Castle ve General Capo ile görüşmelerini anlatıyordu. İngilizler şehrin boşaltılmasını istemişlerdi. Sonradan alınan haberlere göre ordunun da teslimini istiyorlardı. Ali İhsan Paşa bu raporu İstanbul'a yollamakla yetinmemiş, Yıldırım Orduları grubuna ve hatta 7. Ordu'ya da yollamış. Haydi anladık İstanbul'a gönderdiğini bilgi olsun diye Yıldırım'a da yolladı. Peki neden 7. Ordu'ya da yolluyor? Anlaşılan büyük bir telaş var. Peki şuna ne demeli? İngiliz generali Musul'un çıkış yollarını tuttuk diyor. İyi de onlar o yolları tutarken bizimkiler ne yapıyormuş? Ali İhsan Paşa'nın yazdıklarında burası yok. Göğsündeki yanmayı azaltmak için derin bir soluk aldı. Sigaranın sayısını şaşırdık diye söylendi. Fincanı dudaklarına götürdü. Boşuna bir damla bile kalmamış deyip tabakaya uzandı. Yok içmemeli, biraz sabırlı olmalı. Hiç olmazsa bu gece 2-3 saatte olsa uyumalı diyerek ayağa kalktı, gerindi. Açık pencereden sesler geliyordu. Eğilip aşağıya baktı. Caddede birkaç kişi karargah zabitlerinden birini yakalamış haber soruyorlardı. Mülazim efendi, İngilizlerin İskenderun'a asker çıkardıkları doğru mu? Yapma hacı amca, kim uyduruyor bunları? Evladım, asker çıkmamışsa neden uydursunlar? İngilizler İskenderun'da otel bile kiralamışlar, hatta kiralık depo arıyorlarmış. İyi para vereceklermiş. Bak hacı amca, bunları kim uyduruyorsa gelip bize de bir anlatsın. Peki Mülazim Efendi oğlum, sen bilirsin ya askerin terhis olacağı doğru herhalde. Yahu harp bitti, askerler terhis olacak elbet. Mülazim Efendi, Ermeniler İslahiye'de köyleri basmaya başlamışlar. Buraya da gelirler mi? Kumandan, dur bakalım bunun altından nasıl kalkacak diye mırıldandı. Genç zabitin sesi oldukça yumuşaktı. İslahiye'ye jandarma bölüğü gitti, takipteler. Ortalığı boş bulan bazı Arap, Türkmen, dağ eşkıyaları da soyguna kalkmışlar. Onları da takip ediyoruz. Evvelallah biz de buradayız. Hadi siz evinize gidin de bir güzel istirahat edin. Peki oğul, peki. Allah sana da rahatlık versin. Yaşlılar ayrılıp karanlığa karışırken onların ardından bakan zabit, "Eh, yarısı doğru, yarısı yalan. Hiç olmazsa bu gece rahat uyusunlar," diye söylenerek içeri girdi. Kumandan gülümsedi. "Aferin, iyi becerdi," dedi içinden. Geri döndü, masadan İskenderun'dan gelen telgrafı aldı. İlk paragraflarda önceki sabah İngilizlerle yaptıkları görüşmeyi anlatıyorlardı. "Bunu biliyoruz," deyip ikinci görüşmeyi anlatan paragrafa geçti. Ortalık karardıktan sonra İskenderun gümrük binasında kendilerini kabul etti. Gıda ile birlikte İskenderun'a işgal askeri çıkacağını ve bu hususta yardım lüzumunu tekrar ifade ettiler. Ne kadar da yüzsüzler. Hem işgal edeceklerini söylüyorlar hem de yardım istiyorlar. Nasıl istemesinler? İstanbul'dakiler onları rahat ettirebilmek için maşallah ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar. İstanbul'dan bize ne gibi emirler verildiğini de biliyorlardır. Elbette Musul'da olanları da. Yüksek sesle, "Bu durumda her şeyi isterler. İsterler de ne olur," diyerek telgrafa döndü. "Bu meselelerin hallinin bizim elimizde olmadığını ve hiçbir paketin çıkarılmasına veya askerin karaya ayak basmasına kayıtlıyen müsaade etmeyeceğimizi, bütün varlığımızla ve bütün kuvvetimizle karşı koyacağımızı münasip bir tavırla yine ifade ettim. Bir şu İskenderun'daki binbaşı Hüseyin Hüsnü'ye bak, bir de Musul'dakilere. Şimdi öfkelenmenin sırası değil, yeterince gerginiz zaten. İskenderun'dan yazılanların asıl şu satırları mühim. Gelecek gıdanın manda arabalarıyla veya otomobil ile taşınması için şosenin müsait olmadığını, şosenin tamirinin de kendi kıtaları tarafından yapılmasının mümkün olacağını ifade etmeleri üzerine. İngiliz yardımdan fazlasını istemiş. Demek mütareke şartlarını ileri sürüp İskenderun-Halep yolunu ele geçirecekler. Bravo Hüseyin Hüsnü. İngilizlerin planı apaçık meydanda olmasına meydanda ama gel de bunu İstanbul'daki paşalara anlat. Orada ben olsam ne derdim İngiliz'e? Vallahi aynen Hüseyin Hüsnü gibi. Kapı çalındı. Sedat Bey yorgunluktan bitkin içeri girdi. Sedat, pek solmuşsun. Hasta mısın? Yok yok, iyiyim. Demiryolu nakliyesi işlerini planladım. Bak Hüseyin Hüsnü İngiliz'e ne demiş? Miralay, Sedat Bey şifreyi daha önce okumuştu ama kumandanın bu coşkusunu paylaşmak istedi. Hangi isteğe karşı demiş bunu? Canım, şu İngiliz binbaşısı demiş ki İskenderun Halep yolunu askerlerimizle tamir ederiz. Bizim üstüne cevabı yapıştırmış. Bak dinle. Mütarekeye zıt olarak İskenderun Halep yolunu da işgal etmek istiyorsunuz. O halde engellemeyi daha da arttıracağımı tekrar ifade etmek üzerine İngiliz gemisine gitti. Daha sonra vapurların yüklü olarak limanda bekletileceğini, boşaltma yapılmayacağını bildirdiler. Gözlerinin içi gülüyordu. Gördün mü Hüsnü'yü, dedi. Yaman çocuk doğrusu. Bahriyeli Ahmet Halit de öyle. Hüsnü'nün yazdığına göre İngiliz zabiti bu durumu bir telgrafla kendi üstlerine bildireceğini söylemiş. Herhalde onlar da İstanbul'dakilere bildirirler. Çok geçmez kokusu çıkar. Doğru söylüyorsun. Bizim zabitlerin durumu nasıl? Zavalları dur durak demeden çalıştırıyoruz. Dayanırlar. Hiç olmazsa çöllerde değiliz ve daha mühimi yiyecekleri var. Pekala, şimdi şu harita üstüne biraz çalışalım ve görelim bakalım bu İngilizler İskenderun'a çıkıp ne yapmak istiyorlar. Haritayı masaya serdiler. Sedat Bey bir kalem aldı. İskenderun limanından başlayıp dağdaki Belen kasabasına, oradan Kırıkhan'a ve sonra Afrin üstünden az aza doğru bir çizgi çekti. Kumandana baktı. Bu durumda, diye endişeyle sordu. Sedat, bu durumda 7. Ordu ile aramıza giriyorlar. Orduyu esir alacaklar. Ali Fuat teslim etmezse silah zoruyla teslim alacaklar. Haklısınız. Bir daha düşünelim. Adamlar İskenderun'a evvelki gün geldiler ve torpil arayacağız. Limanada bir müfreze çıkaralım dediler. İkinci günse vapurlarla erzak getireceğiz, yolları tamir edeceğiz dediler. Bundan şu çıkar, kestirme yoldan işgal için taktik geliştiriyorlar. Bizim de buna aldanacağımızı sanıyorlar. Buna çocuklar bile inanmaz. Bu aldatmaya benzemiyor. Adamlar anlaşmaya bakıp hem hükümetleri hem de başkumandanlıkları nasıl olsa imza ile kabul ettiler diye düşündüklerinden rahat davranıyorlar. İskenderun'a çıkarsanız ateş açarız deyince biraz şaşırıyorlar ama hepsi o kadar. Ben gidip fırkalarım son durumunu bir tespit edeyim, dedi. Kumandan önündeki haritadan başını kaldırmadan, tamamdır, her şeyi yeniden düşünüp bir karar veririz, dedi. Sedat Bey çıkarken bir sigara alıp yaktı, odada bir ileri bir geri yürümeye başladı. Bu zamanda Adana'da böyle hava, hayret doğrusu diyen çavuş pencereyi kapatırken posta kumandanı Mülazım Nuri çözdüğü şifreyi Muzaffer'e uzattı. Bana bak dedi, paşa bunu okurken yakınında durmasan iyi olur. Nasıl öfkeleneceğini tahmin bile edemezsin. Muzaffer iki kağıdı sarı zarfa koyarken hiç sanmam, paşa sakin adamdır dedi. Geçen gün gördük sakinliğini, sen onu hiçbir toplantıda hatta cephede bile böyle sövüp sayarken gördün mü? O başka, böyle mütarekeyi benim anam da okusa bayramlık ağzını açardı. Bu başka, hadi git de gör. Muzaffer elini çenesine götürüp sıvazladı. Kendine kendine tıraş da olmadık. Cephede bile tıraş olmak gerekiyor. Paşanın iğneleyici takılmaları sonradan koyar adama. Neyse, o da duman altıdır şimdi. Göz gözü görmüyordur dedi. Sedat Bey koridorda görününce Miralay bu işi daha iyi halleder diye geçirdi içinden. Sedat Bey onun uzattığı zarfı alıp açtı. Okurken başını bir o yana bir bu yana sallıyordu. Bir daha okudu. Bu bir felaket dedi. Kumandan Adanalı birkaç kişiyle konuşuyordu. Sedat Bey'in yüzündeki çizgileri görünce ayağa kalktı. Karşısındakileri ümidi kesmeye lüzum yoktur efendiler diyerek kapıdan uğurladıktan sonra Sedat Bey'e döndü. Ne o, İskenderun'dan mı? Hayır, İstanbul'dan. Vaziyeti anlamışlar mı? Sedat Bey havayı yumuşatmayı düşündüğünden sesini yumuşattı. Başkumandanlık İskenderun'da olanları liman riyasetinden öğrendik diyor. Bizim yazdığımızı okuyamamışlar mı? Sedat Bey onun sigarasını yakmasını, bir nefes çekmesini bekledi ve şifreyi ondan sonra okumaya başladı. Limanı tarafımızdan yardım edilerek tarayabilirlerse de şehrin işgaline dair mütarekenamede bir kayıt ve şart olmadığından engel olunması. Kumandan koltuğunda geriye doğru kaykılarak sonunda anladılar diye mırıldandı. Sedat Bey içinden eyvah diye geçirdi, şimdi fırtına kopacak. Uykusuzluktan yanan gözlerini ovuşturdu, öksürerek sesini düzeltti. Bir derin soluk alarak okumaya başladı. Şayet ısrar ederler ve zor kullanarak girmeye kalkarlarsa, kumandan ateş açılsın diyecekler diye düşünürken Miralay Sedat Bey'in titremeye başlayan sesi dumana bağlanmış odada duvardan duvara yankıladı. Şayet ısrar ederler ve zor kullanarak girmeye kalkarlarsa üzerimize ateş etseler dahi, tarafımızdan katiyen ateş edilmeyerek şerhe girmelerine müsaade... Kumandan elinde oynayıp durduğu çakmağı birden masaya fırlattı. Çakmak sürahinin yanındaki su bardağına vurup devirdi. Yerinden kalktı, ileri geri yürümeye başladı. Sigarasından ardı ardına nefesler çekiyordu. Masaya doğru gelirken birden durdu, pencereye gitti. Zifiri karanlık şehri yutmuştu sanki. Çok uzaklarda ıssız ovada turuncu alevler bir görünüp bir yitiyordu. Pamuk amelesinin ateşleri diye mırıldandı. Sigarasından derin bir nefes aldı. Öfkeyle bu ne biçim iş, hem anlaşmamızda yok diyor hem de bırakın girsinler diyen söylendi. İngilizler girsin, hatta ateş bile açabilsinler. Siz karşılık vermeyin, silahlarınızı yere atıp limanı teslim edin diyorlar. Elini pencere perfazına dayadı, yatsı ezanı okunuyordu. Aşağıdaki caddede insan kalmamıştı. Ne kadar erken girdiler evlerine, olanları duymasalar bile hissediyorlardır. Buna şüphe yok diye mırıldandı. Başka bir şey var mı? Sedat Bey kaldığı yerden biraz geriye alıp okudu. Üzerimize ateş etseler dahi tarafımızdan katiyen ateş edilmeyerek şehre girmelerine müsaade ve derhal İngiliz başkumandanına protesto bildirilecek. Liman reisine vesaire icap edenlere bu yolda bildirilmesi. İçinden şuna bak, silahlarını indir ve sonra bu yaptığınız ayıptır diye sızlan diye yanıtladı. Hükümetteki nazırları hatırlamaya çalıştı. Aklından arkadaşımız Fethi orada değil mi? Ya Bahriye Nazırlığı koltuğuna oturan Hüseyin Rauf? Üstelik bu anlaşmaya imza atan da kendisi. Maddelerin manasını en iyi bilecek olan da o. O bir şeyler yapar mı diye geçirdi. Ne ki Sedat Bey'in okuduğu son cümle aklından geçen son soruya iyi bir yanıt oldu. Aynı husus liman riyasetine Bahriye Nizaretinden tebliğ edilecektir.